Başbakanın cemaatlere engelleme yapmıyoruz açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cemaatlere engelleme yoksa biz niye düğün salonlarında konferans yapmak zorunda kalıyoruz? Başka cemaatleri bilmiyorum ama bize engelleme olduğu kesin bir gerçek. Ama onu başbakan mı emretti, önceki başbakan mı emretti, bakan mı emretti, bunu bilemem. 30 Ekim'deki MGK üzerinde konuşuluyor. İşte o 10,5 saat süren toplantı, o toplantıda bazı kararlar alındığı söyleniyor. MGK Genel Sekreterliği bunları reddetti. Daha sonra açıklama yapıldı ama çok sonra açıklama yapıldı. Herhalde bir iki hafta sonra, belki daha da fazla. Neden bu kadar beklenildi? Neden açıklama bu kadar gecikti? Ve zaten MGK'da alınan karar sırdır, devlet sırrıdır, açıklanamaz. Dolayısıyla orada böyle bir karar alınmış olsa bile zaten bize söyleyecek değiller bunu. Bu el altından bazı kimseler bunu öğrenir. Orada o toplantıda bulunan bakanların kulislerinden bazı kimseler bunu öğrenir ve bu dışarıya sızar. Elbette ki MGK Genel Sekreterliği bunu açıklayacak değildir. Resmi bir ağızla bu zaten açıklanacak bir şey değildir. Zaten açıklayan suç işlemi sayılır. Dolayısıyla başbakanın veya cumhurbaşkanının hiç kimseye böyle bir karar almadık, hiç kimseyi engellemek için bir karar almadık gibi sözleri devlet sırrını ifşa etmemek için zaten mecburen söylemeleri gereken sözlerdir. Zaten başka bir şey söyleyemez ki. Kararları mı bize söyleyecek? Ben onu bunu bilmem. Ben bana yapılanı bilirim. Hem mesele 30 Ekim MGK'sı değildir. Hatırlarsanız bizim iptal edilen ilk konferansımız İstanbul. Mayıs'taki konferans. Yani 30 Ekim'den 5-6 ay evvel. O zaman daha şimdiki Cumhurbaşkanı olmamıştı. Ve bu MGK'da olmamıştı. O zaman da bu engelleme oldu. Hatta ondan evvel de Konya konferansında da engelleme yaptılar. Ama son dakikada engelleme yaptıkları için başarılı olamamışlardı. Çünkü imza atılmıştı. Salonun müdürü protokol yapmıştı, imza atmıştı. Ondan dolayı herhalde onu iptal edemediler. Ondan sonra onun işte intikamını İstanbul'dan aldılar. Yani 30 Ekim'den çok evvel bu başladı zaten. 30 Ekim'de diyelim ki böyle bir karar alınmamış olabilir. Ya da sadece o cemaatle ilgili karar alınmış olabilir. Onu bilemem ama bize salonların verilmediği bir gerçek ve bu bir engellemedir, bu bir baskıdır. Yetki insanların özgürlüğünü kısıtlamak için verilmez. Yetki haksızlık yapmak için verilmez. Yetki zulüm yapmak için verilmez. Allah hesabını sorar. Biz şöyle karar verdik. Neye göre öyle karar verdin? Neye göre? Bakan öyle söylüyor bize. Biz böyle karar verdik. Neye göre verdin? Yani bu spor salonları senin babanın malı değil. Sen neye göre kimseye vermiyorum diyorsun? Neye göre? Bu milletin malıdır. Ben de milletim. Sen benim malımı bana mı vermiyorsun? Varsa bir suçum, mahkemeye ver. Yoksa hangi hakla engelliyorsun? Bu neye benzer? Mesela bir trafik polisi, diyelim ki bir yolu kesiyor. Niye kestin diyor. Ben böyle karar verdim diyor. Şimdi sebepsiz yere kesilir mi? Bir şey olmadan yol kesilir mi? Hiçbir sebep söylemiyor. Bakın bir aydır Twitter çalışması yapıyoruz. Bir sürü insanla görüşüldü. Türkiye'de bunu duymayan kalmadı. Gazetelerde Bununla ilgili kaç tane yazı çıktı? Bizim adımız verilerek kaç defa yazı çıktı? Bilmeyen yok. Hala çıt yok hükümetten. En ufak bir ses yok. Yani bu demek ki hükümetin bilerek yaptığı bir şey. Ben şimdi düşünüyorum, neden bunu yapmış olabilirler? MGK kararıyla bunun bir alakası yok. Bu MGK'dan çok daha evveldi bu. Neden bunu yapmış olabilirler? Biz bazen tenkit ediyoruz hükümeti. Herhalde ondandır. Senin etrafındakiler sana doğruları konuşmuyorsa, hepsi makam peşindeyse, senin sana doğruyu söyleyecek bir insana ihtiyacın yok mu? Sen Irak'ta yanlış yaptın, ne yapayım yani? Yapmasaydın. Ben o zaman da seni tenkit ettim. Amerika ile beraber olamazsın. Bu yaptığın Kur'an'a muhaliftir. Amerika ile beraber olup Irak'a bomba atamazsın. 1,5 milyon insan öldü Irak'ta. Bunda senin de payın var. Ben bunu konuşmayacak mıydım? Suriye'de yanlış yaptın. Konuşmasa mıydım? Böyle olmaz dedim. Bilmeden yanlış istihbaratlara göre karar veriyorsunuz. Suriye'yi zerre kadar tanıdığınız yok. Ne sosyoloji biliyorsunuz, ne siyaset, ne Kur'an'ı biliyorsunuz. Ne de Suriye halkını tanıyorsunuz. Suriye'de cemaatin C'si yok, faaliyetin F'si yok. Bu insanları sokağa dökmeyin. Yazık, günah, telef edersiniz dedim. Demedim mi? 3-4 yıldır bunu söylüyorum. Bu olaylar başladığından beri. Haklı mı çıktım, haksız mı çıktım? Senin beni takdir etmen gerekir. Engelleme yapıyorsun bana. Takdir edeceğine engel yapıyorsun. Sen eğer bir şeyleri yasaklamak istiyorsan haramları yasakla da görelim hadi. Şu memlekette içki serbest, zina serbest, kumar serbest, faiz serbest, her günah serbest. Hatırlıyor musunuz, birkaç sene önceydi? Yani yakın böyle bir iki sene herhalde anca oldu. Tabii yıllar hızlı geçiyor, tam da hatırlayamıyorum ama. O zaman başbakandı Tayyip Erdoğan. Dedi ki, işte bu öğrenci evleri. Genç kız, genç erkekler beraber kalıyor. Sanki karı koca aynı evde beraber yaşıyor. Bunlar böyle olmamalı filan dedi. Doğru, haramdır zaten bu İslam'a göre. Dedi. Peki kaldırabildi mi? Kaldıramadı. Sen hangi haramı kaldırdın da, hangi haramı yasakladın da bize İslam'ı anlattığımız konferanslarımıza, spor salonlarını yasakladın. Onlardan korkuyorsun değil mi? Kıyameti koparırlar. İçki yasakla da gör bakayım hadi. Hadi göreyim seni. Müslüman değil misin? İslam'da içki haram. Hadi yasakla. Osmanlı harflerini getirmek güzel de, seçmeli ders olarak da olsa. Fakat öncelikli olan mesele bu muydu? Türkiye'nin asıl ihtiyacı bu mudur şu anda? Millete İslam'ı öğretmiş misin? Sen İslam'ı öğrettiğimiz konferansları engelliyorsun. Ondan sonra Osmanlıca harfleri koyarak insanları bunlarla ikna edeceksin. Sen konferansları engelliyorsun. Şimdi ben düşünüyorum, başka bir şey bulamıyorum. Bazı tenkitlerimiz var ve tenkitlerimiz de doğrudur. Laikliği tavsiye ettin. Doğru muydu? Yapman gereken bu muydu? Şimdi ben bunu tenkit etmeyeyim mi? Layıklığı tavsiye edemezsin demeyeyim mi? Sen tavsiye etmeye bile korkmuyorsun. Ben tavsiye etmemeliydin, yanlış yaptın demekten mi korkacağım? Buna benzer şeyler. Ha, bunun dışında tabi bir de biz ne anlatıyoruz? Tevhidi anlatıyoruz. La ilahe illallah anlatıyoruz. Öyle zannediyorum ki bizim Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı sloganımızdan rahatsız olan bir takım kuruluşlar, derin devletler, onlar o yönden meseleye bakıyor. Onlar o yönden rahatsız. Bizim önümüzü kesmek istiyorlar. Tevhidi anlattığımız için onların rahatsız olduğu nokta o. Bunlar diyor ki Allah'ın dediği olsun. İslam medeniyeti kurulsun. Bunlar bundan rahatsız oluyor. Hükümet de yaptığımız tenkitlerden rahatsız olunca bunların verdiği raporları hükümet canı gönülden kabul etti. Halbuki onların aslında rahatsız olduğu nokta tevhidi anlatıyor olmamızdı. Onlar ondan rahatsızdı. Bunlar da bundan rahatsız. İkisi birleştiler bize karşı. Bunların hazırladığı raporu hükümet kabul etti. Yani başbakan biz engellemiyoruz diyor ise o zaman bu nedir? STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına baskı yok diyor. Peki bu nedir o zaman? Efendim biz kimseye vermeyeceğiz. Hayır, veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Tarikatçılara veriyorsunuz. Partilere veriyorsunuz. Nihat Hatipoğlu'na veriyorsunuz. Ömer Döngeloğlu'na veriyorsunuz. Demek ki sizi tenkit edenlere vermiyorsunuz. Bu herkesi susturma siyasetidir. Bunun sonu biraz daha ileri gittiği zaman diktatörlüğe gider bu. Ve zulme kadar gider. Bu arada diktatör bir sistem kurulmuş olur. Kimse konuşamamaya başlar. İktidarın çevresinde bir ekip memleketi rahat rahat yiyebilir o zaman. Diktatörlük olunca kimse konuşamaz ve herkes memleketi gücü yettiği kadar yer. Kıymetli kardeşlerim, bakın sorunun birinde de o var. Benim bu anlattığım meseleyle ilgili. Şimdi sadece salon verilmemesi olay değil. Mesela kaç günden beri bazı haber kanallarında gösteriyor. Koca Türkiye'nin en güzel fabrikasına mesela ruhsat vermiyorlar. Avrupa standartlarına uygun yapılmış. Çok güzel bir fabrika. Bütün teftişlerden de geçmiş. Ruhsat vermiyor. Oradaki işçiler yakında en son çıkarılmak zorunda kalacaklar. Adamlar çalışmadan şu anda maaş alıyorlar. Sahibi idare ediyor. İşçileri çıkartmak istemiyor herhalde. Ama bu nereye kadar? En son bir gün çıkartacak adam. Altın fabrikası üstelik. Altın fabrikası ve ruhsat verilmiyor. Şimdi bu adalet değil. Ben onları savunuyor değilim. Eğer sana darbe yaptılarsa cezasını ver kardeşim. Ben bilmem ne yapmışlar. Sen biliyorsun madem. Bu fabrikanın sahibi de o işin içinde miydi? Ben bilmem. Sen biliyorsundur. İçindeyse gereken cezası neyse ver. Fabrikayı kapatamazsın ama. O adamın malıdır o. Suçu kendi işlemiş, malı değil. O fabrika hem milletindir. Millete de faydası var. Bir sürü insan orada ekmek yiyecek. Ülkenin ekonomisine de katkısı olacak. Ve bir insan ne suç işlerse işlesin, onun iş yerine baskı yapılamaz. Bir adam öldürse,
teröristlik yapsa, hırsızlık yapsa, ne yaparsa yapsın, onun dükkanına el koyarlar mı? Dükkan ayrı, o ayrı. Birini öldürmüşse gider hapiste yatar. Dükkanıyla ne alakası var? Çocuklar dükkanı çalıştırır. Akrabası, ortağı neyse dükkanı çalıştırmaya devam eder. Öyle değil mi? Ama ne yapılıyor? Ruhsat verilmiyor. Bize salon verilmiyor. Onlara ruhsat verilmiyor. Bakın İHH Başkanı, İHH bu Mavi Marmara olayıyla ilgili, olayı tabii onlar takip ediyorlar, mahkeme sürecini. Uluslararası mahkemede olay. O gün bir açıklama yaptı o da. Benim ilk açıklamama benzer. Hatırlarsanız ben de ilk açıklamamda 10 Ekim'de dedim ki ben bu haksızlığı AKP'nin yaptığını zannetmiyorum. Hatta 6 ay evvelkinde de öyle demiştim. İstanbul konferansında da öyle demiştim. Yani bunu belediye başkanı yaptı demiştim. Bağcılar belediye başkanı engelledi dedim. Öyle inandım. AKP'den böyle bir şey beklemediğim için. İşte bu Elazığ, Malatya konferanslarında da yine öyle inandım. Bunu bir takım bürokratlar yapıyor. Benim o açıklamam gibi, o hüsnü zannım gibi İHH Başkanı da aynı şekilde bir açıklama yaptı. O da hüsnü zannediyor. Uluslararası mahkemeye bakanlıktan belgeler gönderilmiyor. İsrail'in yediği, yaptığı o büyük suç, hem gemimizi işgal uluslararası sularda, hem 10 tane insanımızı şehit etti. Bununla ilgili İHH tabii mahkeme sürecini takip ediyor ve devletin de gerekli belgeleri mahkemeye göndermesi gerekiyor. Uluslararası mahkemede bu mesele görülecek. Ve bakanlık göndermiyor belgeleri. Ve mahkeme karar verdi. Türkiye belge göndermediği için biz bu işe bakamayız dedi, iptal etti. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi İHH Başkanı feryat figan ediyor haklı olarak. Diyor ki bu meseleyi Tayyip Erdoğan takip ediyordu başbakanken. Şimdi Cumhurbaşkanı. Başbakan da onunla aynı görüşte. Ve halk da bu meselenin takip edilmesini istiyor. Peki bunu engelleyen kim? Hangi bürokratın marifeti bu? Kimdir bu adam ki bütün halk istediği halde, Cumhurbaşkanı, Başbakan istediği halde ve oradan da bu belgeler istendiği halde bu bürokrat kimdir ki bu belgeleri göndermiyor, bütün bunlara karşı koyabiliyor ve kimse buna bir şey yapamıyor? Hüsnü zannediyor. Hüsnü zannediyorlar. Biz de öyle ettik. Hüsnü zan iyidir. Ben pişman değilim. Hüsnü zan Müslümanın ahlakıdır. Müslüman Müslüman hakkında evvela hüsnü zan etmelidir. Ondan sonra gerçek ortaya çıktığı zaman da ahmak da değiliz. Gerçeğe de konuşuruz. Hüsnü zan ederiz. Ve şimdi o da hüsnü zan ediyor ve diyor ki ben bunu, yani hükümet yapmamıştır demek istiyor yani. Cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet, bakan, hiç bunların haberi yoktur demeye getiriyor lafı. Orada bir bakanın, müsteşarın, bir bürokratın marifeti bu. Hatta isim de veriyor kendisi. Şundan şüpheleniyoruz diyor. Tabii şimdi hükümet arayı bozmamak için böyle konuştuğunu anlıyorum. Ama zannediyor mu gerçekten de bakanın haberi yok? Hakikaten öyle mi zannediyor İHH? Biz de öyle zannettik ama öyle değilmiş. Hükümetin haberi oluyor yani böyle şeylerden. Bakanın haberi yok mu? İşte gittik bakan, önce bakan görüşmedi. Kaçtı görüşmedi. Ondan sonra bir arkadaşımın cuma namazında yanına sokuldu. Mecbur kaldı, iki kelime konuştu. Ve böyle karar verdik dedi, çıktı. Demek bakanın kararı, bakan şimdi hükümetin bakanı. Hükümetin haberi yokmadan, haber olmadan mı böyle karar verdi bakan? Ben zannetmiyorum. İHH meselesi de öyledir. Oradaki bürokrat ben göndermiyorum diyemez. Bakanın haberi vardır.
Hükümetin de haberi vardır. Öyle zannediyorum ki hükümet İsrail'in arayı düzeltmeye çalışıyor. Bir dönüşüm var AKP'de. Geçen de eski kurucularından birisi dedi ki 72 tane kurucusu değişti AKP'nin. 72 tane kurucu değişmiş. Başkaları geldi onların yerine. AKP kimlik mi değiştiriyor? Başkalarının kontrolüne mi girdi? Ya da hükümet İsrail'le arayı düzeltebilmek için belgeleri göndermeyin diye bakanlığa talimat mı verdi? Ne yapalım yani, olan oldu. Bir daha belge gönderip de yani bir daha bir problem daha çıkartmayalım. Olay kapansın gitsin, belge gelmedi, mahkeme bitti desinler. Böyle kapansın gitsin. Öyle bir durum mu var acaba? Yani ben zannetmiyorum ki bakanlıktaki bürokratın yaptığından bakanın haberi olmasın. Ben sanmıyorum ki mesela İHH yetkilileri hiç gidip görüşmediler mi bugüne kadar? Bu belgeler ne oldu? Niye göndermediniz? Hiç demediler mi? Gönderdiniz mi diye merak edip hiç sormadılar mı? Hiç mi gidip gelmediler bakanlığa? Bence bunu yapmışlardır. Ama bunu söylemek istemiyorlar. Yani laf AKP'ye gidecek. AKP İsrail'le tekrardan arayı düzeltmek için belgeyi mi göndermiyor falan gibi bir sonuç ortaya çıkacak. O yüzden bunu söylemiyorlar şimdilik. Ama eğer dediğim gibi ise, tahmin ettiğim gibi ise birkaç gün sonra söylemeye başlarlar. Bakın mesela diyorlarmış ki yani belgeleri gönderin, tekrardan mahkemeye başlayalım. Ama hala belge yok. Şimdi hiç bakanlığa gitmeden, hiç o bürokratlarla görüşmeden doğrudan doğruya çıkıp böyle bir öyle bir toplantı mı yaptı yani İHH? Yani belgeler gönderilmiyor şeklinde. Hiç görüşme yapmadan mı direkt böyle açıklama yaptı? Mutlaka görüşme yapmışlardır ama dedikleri yapılmamıştır. Belgeler gönderilmemiştir. Eğer böyleyse, tahmin ettiğimiz gibiyse, ortada ciddi bir durum var demektir. Yani hükümet yalnızca cemaatlere karşı tavır değişikliği değil, İsrail'e karşı da tavır değişikliğine girmiş demektir. Bir dönüşüm var. Dönüştürülme var.